Ayrım 28, sayfa 361. Urla Yarımadası'nın düşmandan temizlenmesi. 10 ila 11 Eylül gecesi aldığım emirle 2. Süvari Tümenini Karşıyaka'ya ordu emrine gönderdim. Bunun yerine 3. Süvari Tümenini aldım. Bu değişikliği bildiren emirde ayrıca Süvari Kol Ordusu'nun Urla Yarımadası'nın düşmandan temizlemek üzere Çeşme'ye kadar gidip gelmesi ve 57. Piyade Tümeni'nin de emrimize gönderileceği bildiriliyordu. 1. ve 14. Tümenlerin Urla'ya, 3. Tümenin de Seferihisar'a sabah olmadan hareketlerine emir verdim. Birkaç gün sonra tekrar döneceği için tümenler yükte hafif harekete başladılar. Ben de 2 gece bile tam yatmadan kurmaylarım ve karargahın 1. kademe subayları yanımda olduğu halde, İzmir gençlerinden 2 vatanperverin fahri olarak hizmetime koydukları 2 otomobille 11 Eylül sabahı Urla'ya hareket ettim. Günlerce at sırtında dolaşmaktan bir hayli yorgun düştüğümüz için bu güzel otomobillerle pek keyifli bir yolculuk yapıyorduk. Abdullah Ağa çiftliği civarına geldiğimizde bir Yunan savaş gemisinin sahile oldukça yakın mesafede durmakta olduğunu gördük. Yolumuz kilometrelerce deniz kenarından geçeceği için daha ileri otomobille gitmemize imkan yoktu. Böyle bir hareket halinde Yunan savaş gemisinin ağır toplarına hedef olabilirdik. Bu sebeple otomobillerden inerek onları yol kenarında bulunan kamışlar arasına sakladık ve torpidonun gitmesini Çatalkaya dağlarının denize yaklaşan bir çıkıntısı olan Karakaya'nın gerisinde oturup gözetlemeye başladık. O vakit sahilde şimdiki binalar yoktu ve yolun iki tarafı boydan boya yüksek kamışlarla doluydu. Gemi bir türlü gitmek bilmiyordu. 500-600 metre ilerimizde duruyordu. Bu yüzden ileri giden tümenlerimiz başsız kaldı. Bu da benim canımı sıkmaya başladı. O sırada 88 model eski tüfeği ve yalnız bir fişeği olan bir askerimiz toparlayarak bize yaklaştı. Gemiyi kaçırırız ümidiyle bu askeri kumsala yatırdım ve 5 kurşunu birden geminin üzerine boşalttırdım. İsabet almış olacak ki gemide bir gürültüdür koptu ve etrafımıza top ateşi açtı. Esma'yı üzerimize sıçratmıştık. Yanımda Çanakkale'de İngilizlerden esir aldığımız ve Grey adını koyduğumuz puanter köpeğim de vardı. Geminin ateş açmasından sonra üstümüzdeki sırta düşen mermileri av sanarak yanımızdan fırladı ve oraları araştırmaya başladı. Grey'i zorlukla geri alabildik ama gemiden dürbünle bulunduğumuz çevreyi gözetleyen düşman bunu görmüş olacak ki etrafımıza top yağdırdı. Yerimiz muhafazalı olduğu için bir zarar görmedik. O sırada gemiden bir sandal indirildi ve 10 silahlı asker bu sandala binerek sahile doğru kürek çekmeye başladılar. Bu hareket şaşılacak kadar aptalca bir cesaretti. Yanımızda bir avuç cephanemiz olsaydı veya askerin 5 mermisinden ikisini saklamış bulunsaydık onları sandalda mahvederdik. Kim bilir belki de bizim cephanemiz olmadığını bilecek kadar keramet sahibiydiler. Bu hal bizi geri ve dağlara doğru çekilmeye mecbur etti. Onlar da sahile çıkıp bulunduğumuz yerleri araştırmaya başladılar. Yerde birkaç fişek kovanından başka bir şey bulamadılar. Sırtlarda ağaçlıklar arasında hareketlerini gözetliyor ve ne yapacaklarını merakla bekliyorduk. Biraz sonra gemiden megafonla "Ligoro, Ligoro, çabuk, çabuk" diye bağırıldığını duyduk. Kayıklarına binerek gemiye döndüler. Bu sırada otomobillerimiz geriye bademli hizalarına kadar bizden uzaklaşmışlardı. Gün ilerliyor fakat gemi yerine çakılmış gibi bir türlü gitmiyor, olduğu yerde duruyordu. Ordu emrinde Bademli'ye 15'lik bir obüs bataryası yerleştirileceği bildirilmişti. Bu batarya geldi mi diye emir subayım Fevzi'yi Uçaner 3 kilometre kadar geride bulunan Bademli'ye gönderdim. Ve batarya geldiyse neden ateş açmıyor? Hemen ateş açıp gemiyi çıkarsın emrini verdim. Yorgunluk, açlık ve tümenlerimizle irtibatımın kaybolmasından doğan sinirlilik bizi üzüyordu. Sahipleri kaçmış olan bağ evlerinden birisinde büyüyecek bir tepsi ekmeğiyle bir kase incir reçeli ve bir şişe rakı bulduk. Gemi hala yerinde ve artık akşam yaklaşmıştı. Biraz sonra Bademli'den iki büyük topumuzun gürlemesi duyuldu ve iki merminin torpidonun arkasında biraz uzağa düştüğünü gördük. Gemi hemen harekete geçerek zikzaklarla kaçmaya başladı. Bizim ateşimiz devam etti fakat isabet kaydedilemedi. Biraz sonra da Kösten Adası, Uzun Ada arkasından Yunanlıların meşhur Averof zırhlısı meydana çıktı. Averof, Bademli'deki bataryamızı büyük topları ile dövmeye başladı. Mermiler üzerimizden geçip gidiyordu. Averof bataryamızın menzili dışında olduğundan bizimkiler ateş kesmeye mecbur kalmışlardı. Kısa bir müddet sonra Fevzi de dönmüş ve bataryanın başında tecrübesiz bir üsteğmenin bulunduğunu, niçin ateş etmediğini sorunca da "İzmir'i aldık, limandaki düşman gemilerine ateş açılmadı, muharebe bitmedi mi?" cevabını aldığını söyledi. Zavallı üsteğmenin düşüncesi böyleymiş. Kim ne diyebilir? Sandal sahile yaklaştığı sırada ateş açmış olsaydı büyük bir başarı elde etmiş olacaktı. Düşman gemileri ikileştiği için artık sahil yolundan otomobillerle geçmek hiç mümkün olmayacaktı. Yaptığımız araştırma sonunda dağ eteklerinden Kizilman'a giden adi bir toprak yol bulduk. Gece karanlık basınca farları yakmadan otoları getirip bu yoldan binbir güçlükle Kilizman'a varabildik. Ertesi sabah da Urla'ya geldik. Birinci tümen Urla'ya vardı fakat Gülbahçe civarında içmeler arkasındaki Yağcı Dağı'ndan düşmanın açtığı ateşe uğramış, biz ve diğer tümenleri beklemiş. 14. tümen de İzmir'den hareketinde deniz kenarına geldiğinde düşman torpidosunun yolu kestiğini bizden önce görmüş ve sola saparak dağları tırmanmış. Çatalkaya'nın arkasındaki dere tepelerden zorlukla ilerleyerek bizden bir gün sonra Urla'ya gelebilmiş. Üçüncü tümen de ancak Seferihisar'a varabilmişti. Hemen tümenleri savaş nizamına sokup düşmana saldırdım. Şiddetli taarruzumuz karşısında düşman geri çekilirken uzaktan güzel İzmir'in yandığını gördük. Büyük bir alev ve kapkara dumanlar İzmir ufkunu kaplıyordu. Bu feci bir manzaraydı. Urla'nın Türk ve Rum halkı büyük bir heyecana kapıldı. Yunanlılar yolun köprülerini bozmuşlar, iki tarafı denize dayanan dağlarda artçı muharebeleri yaptıklarından ilerlememiz gecikiyordu. İzmir'den 90 kilometre uzakta olan ve yolları fena, köprüleri yıkılmış yerlerde müsademeler yaparak yorgun ve iyaşesi eksik yorgun atlarımızla 15 Eylül akşamı Çeşme'ye yakın Alaçatı yanlarına varabildik. Geceleyin de düşman artıkları gemilere binerek Sakız Adası'na kaçtılar ve böylece Anadolu'muzda tek bir düşman askeri kalmamış oluyordu. Çeşme halkının içten gelen sevgi gösterileri çok üstündü. Bir gün sonra verilmiş olan emri yerine getirmiş olarak İzmir'e dönüyorduk. Anadolu'dan kaçan Yunan askerleri köylerden topladıkları atlarla Çeşme'ye kadar kaçabilmişler, yol boyunca otomobillerini top ve cephane arabalarını yakarak bırakmışlar. Atları da yaralı, bereli, sıska bir halde açlıktan, susuzluktan kimisi denize dalmış, kimisi kumlara uzanıp kalmış. Kimisi de kurumuş çeşme başlarındaki nemli taşları yalıyordu. Zavallı hayvanların bir kısmı ölmüş, diğer bir kısmı da ölmek üzereydi. Bu yürekleri sızlatan manzara karşısında durakladık ve kurtarılmaları mümkün olabilenleri topladık, bakımlarını yaptırdık. Top çeken kadanaların ayaklarının tellerle bağlanarak öldürülmüş olmaları da bizi bir hayli üzdü. İzmir'e döndüğümüzde Mustafa Kemal'in ve diğer kumandanların takdir ve taltiflerine mazhar olduk. Benim rütbem tüm generalliğe yükseltilirken bütün kolordu subaylarının rütbeleri de birer derece yukarıya çıkarıldı. Kolordumuza Akhisar bölgesine yerleşme emri verildi. İkinci tümenimiz 6. kolordu ile beraber Çanakkale cihetine gönderilirken biz İzmir'e döndük. Güzel İzmir'imizin yarısı yangından harap olmuş bir haldeydi. İzmir'de babamla kardeşimi Rodos'tan dönmüş olarak buldum. Elini öpüyordum ki, "Tebrik ederim Paşa Hazretleri," demez mi? "Bana böyle söylemeyiniz. Yok oğlum yok. Sen muharebede vatana büyük hizmetlerde bulunarak bu rütbeyi kazandın, hakkındır." Bizim hizmetlerimiz başımızdaki Gazi Mustafa Kemal'in sevk ve idaresiyle olmuştur. Ne olur beni götür de ellerinden öpeyim. Babamı aldım, Mustafa Kemal'e götürdüm. Mustafa Kemal hiç bu ihtiyar askere el öptürür müydü? O büyük adam babama sarıldı, aksakalını içten gelen bir duygu ile öptü ve "Oğlunuzla iftar edebilirsiniz," diyerek taltifte bulundu. Bu büyük zaferimiz için İngilizler, Fransızlar, Japonlar, Ruslar ve Almanlar çeşitli yazılar yayınladılar. bu yazılardan birisini buraya geçiriyorum. İzmir'in kurtuluşundan bir yıl sonra Almanya'da Wissen und Weh askeri mecmuasında şu yazı yayınlanmıştı. 1919 ila 1922 Türkiye İstiklal Harbi'nde. 1. Sakarya Muharebesi'nde Süvari Kol Ordusu Kumandanı Fahrettin, düşmanın kendi ordusunun sol cenahını ihata etmek maksadını anladı ve Prens Andre'nin yan ve gerilerine yorulmak bilmeyen cüretkâr teşebbüslerle ihata kolunu tevkif ve düşmanda asabiyet tevlid etti. Hatta bizzat papulası karargahı ile silaha sarılmak mecburiyetinde bıraktı. 2. 26 Ağustos Afyonkarahisar Muharebesi'nde Süvari Kol Ordusu dar patikadan geceleyin uzun kollarla düşmanın ihmal ettiği bir cephe boşluğundan istifade etti ve İzmir Demiryolu'nun güneyindeki ovada toplandı. Aynı gün saat 12'de demiryolu kesilmiş ve o günün akşamı Süvari Kol Ordusu 3 cephede muharebe ederek demiryoluna yetişmiş bulunuyordu. 27 öğle vakti meydan muharebesinin talihi tayin etmişti. General Trikopis 1. Kolordu'ya Afyon'un 15 kilometre kuzeybatısında ve İzmir Demiryolu'nun iki tarafından mevziye çekilmesini emrediyordu. Fakat sağ yanı süvarinin yan ateşleri ve tesiri altında muntazam şekilde geriye çekilemeyerek uzaklara firara mecbur oldu. 28'de Trikopis Resul Baba dağlarını tutmak istedi. Fakat karşısına yine süvari kol ordusu ile Fahrettin çıktı. Bu kol ordu geceleyin Yunanlıların gerisinden dolaşarak Yunan kollarına çatmış, bir kısmı ile de Ekrek'teki Yunan ihtiyat 9. tümenini baskına uğratmıştı. Diyeniz 2. kol ordusu da emrine verilen Trikopis'in sağ yanı ile bütün irtibatı kesilmişti. Mahiyetindeki kıtalar Dumlupınar istikametinde firara başlamıştı. 29'da Trikopis şu suretle ihata edilmişti. Güneyden 1, doğudan 2. Türk orduları ve kuzeybatıdan da Fahrettin Süvari Kol Ordusu tarafından. Nihayet açık sahrada bir ordunun esareti. Anadolu'nun geniş sahralarında süvari muharebeyi neticelendiren bir faaliyet zemini buldu. Avrupa muharebe cephelerinde süvarinin buna imkan bulamamasına sebep sevki idare hatasıyla beraber harekat bölgelerindeki insan kütlesinin çokluğundandı. Türkler vaziyeti takdir ve istifade ettiler. Fahrettin ilk andan itibaren süvarinin hareket kabiliyetinden istifade ve bu kabiliyeti idame etmek için çalışmıştır. Bu suretle düşmanın yan ve gerilere kendisine bir faaliyet zemini olmuş, bu sayede Sakarya'da düşmanın ihatasını tevkife muvaffak olduğu gibi Afyon Muharebesi'nde de düşman cephesini yarmış, sonra da İzmir'e kadar önleyici takip yapmıştır. Süvari Kol Ordusu'nun faaliyeti zaferin katlı gücünü temin etmiştir. General Fahrettin bu suretle harp tarihinin en muvaffak kumandanları arasına girmiştir. Kol ordusu Ilgın'dan İzmir'e kadar 900 kilometreyi hiç durmaksızın 20 günde kat etmiştir. Süvari bineklerini harp esnasında tedarik edilen küçük Anadolu atları teşkil ediyordu. Fakat bu hayvanlar buna rağmen günde yalnız bir defa sulanmakla durmadan, dinlenmeden ve yem ihtiyacına kulak asmadan gece gündüz dağ taş demeyerek binicisini taşıyordu. Düşmanın yan ve genlerindeki harekat bir av koşusu da değildir. Bugünkü muharebe cephelerinin imtidadı hasebiyle hatta bazen haftalarca devam eden kitle ile tahammül koşusu yapmak lazım gelir. Hareket kabiliyetiyle yürüyüş kudretinin ehemmiyeti birdir. Binaenaleyh tahammül ve her türlü ihtiyaçtan azade olmak hayvanlardan beklenilen en kıymetli vasıftır. Fakat atın vasfından bahsederken süvarisini unutmamalıdır. İzmir yolunda Türk süvarisi bazı defalar kuvvetten düşen hayvanını önüne katarak sopa ile sürmüştür. Bu sopa darbeleri ordunun her erinde bila merhamet bir zafer azmini temsil eder. Binaenaleyh bir hezimetin uçurumuna düştüğü halde ilkin neticesiz sanılan istiklal mücadelesini yapan Türk milleti önünde hürmetle eğilmeden bu satırlara nihayet veremeyiz. Zafer neşesiyle sermest bir diplomasinin hükmünü sarsılmaz bir azimle hayır diyerek yırtmak ve yüzlerine fırlatmak misalini biz Almanlar Türklere borçluyuz. Akhisar, Kırkağaç, Soma bölgesine yerleşen süvari kol ordumuz yeniden eğitime ve muhtemel savaşın devamı halinde önemli ödevler görmeye hazırlanıyordu. Karargahımız Akhisar'daydı. Bir taraftan da memleketin yaralarını sarmaya, gençlerin kültürünü artırmaya çalışıyorduk. Akhisar'ın Rum halkı kaçmış, büyük bir kiliseyi boş bırakmışlardı. Bunu cami yapmak eski bir adet idiyse de çok cami vardı. Bu adeti bozarak burasını kültür merkezi yapmayı daha uygun bulduk. Genç subayların gayretiyle burayı bir tiyatro ve sinema haline getirdik. İstanbul'dan sanatkarlar getirildi. Sonraları Türk Ocağı yapılmış, daha sonra da yıkılarak yerine büyüyecek bir kültür binası inşa edilmiştir. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Ankara'ya döndü. Garp cephesi komutanı İnönü, mütareke için Mudanya'ya gitti. Ordunun komutasını Mareşal Fevzi Çakmak alarak karargahını Bornova'da kurdu. Bir gün 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa'nın bir bildirisi yayınlandı. Cuma namazından sonra önemli bir teklifte bulunacakmış, memleketin ileri gelenlerini Hisar Camii'ne davet ediyordu. Ben de Akhisar'dan İzmir'e gelmiş ve camiye gitmiştim. Güzel bir beyaz atın kırmızı kurdelelerle süslenmiş olarak temiz giyinmiş bir seyis tarafından getirilmiş olması dikkatimi çekti. Namazdan sonra Kurmay Albay Keramettin kürsüye çıkarak biraz Kur'an okudu ve Nurettin Paşa'nın sözcüsü sıfatıyla özetle şu hitabede bulundu. İzmir'imizin Fatihi Ordu Kumandanı Nurettin Paşa Hazretleri, İzmir Zaferi'nin hatırasını ebedileştirmek için buraya büyük bir anıt yapılmasını düşünüyorlar. Bizim bu zaferimiz İslam aleminin Avrupa sömürücülerine karşı olduğunu göstermek için yangın yerlerinde denize karşı iki minareli büyük bir cami yapılmasını uygun buluyorlar. Bu hayırlı işin milletin yardımı ile az zamanda meydana geleceğine emindirler. Bir müteşebbis heyet intihabını rica ediyorlar ve savaşta bindikleri kır atı hediye ediyorlar. Bunun şimdi artırmaya konularak ilk yardım parasının çıkarılmasını rica ediyorlar. Keramettin bu şekilde konuşurken Nurettin Paşa tasdik yollu tavırlar gösteriyordu. Bu durumda müteessir oldum. Benim gibi yanımda oturmakta olan İzmir'in o zamanki genç belediye reisi Şükrü Kaya Bey'in de üzüldüğünü anladım ve ayağa kalkarak şu özette mukabelede bulundum. Paşa Hazretleri'nin bu yüksek teklifleri şayanı şükrandır. Müsaadeleriyle bazı düşüncelerimi arz etmek isterim. Evvela İzmir fethedilmiş değil kurtarılmıştır. Fatihlik gibi bir sıfatı kendilerinin kabul buyuramayacakları kanaatindeyim. Nitekim Gazi Hazretleri de böyle bir sıfatı almamışlar, zaferi bütün milletimizin el birliğiyle kazandıklarını bildirmişlerdir. Abidenin yerini ve şeklini zaferimizin sahibi, milletimizin vekilleri Büyük Millet Meclisi'nin tayin etmesi uygun olur. Acizleri o meclisin bir üyesi bulunmak sıfatı ile bu hususta ilkin oraya müracaatı tavsiye ederim. İnşaat parasına gelince büyük milletimizin bundan çekinmeyeceğinden eminim. Ancak ilk paranın bir at müzayedesiyle teminini muvafık bulmuyorum. Atı saklayalım, ilk parayı millet verdikten sonra artırmaya koyarız. Şimdi bir müteşebbis heyet seçelim, Büyük Millet Meclisi'ne başvursun. Bütün halk bu sözlerimi alkışlayarak kabul etti. Nurettin Paşa biraz gücenir gibi oldu. Fakat Gazi Mustafa Kemal ve Mareşal Fevzi Çakmak sonra beni takdir etmişlerdi. Nurettin Paşa Kocaeli tarafına İstanbul için gönderildi. Orada benim aleyhimde bir broşür yayınladı. Garip tesadüf 14 sene evvel de babası Mareşal İbrahim Paşa ile de buna benzer bir olay geçmişti. Allah her ikisine rahmet etsin. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1923. Lozan Barışı imzalanmış, ordu birlikleri yeni şeklini almış, süvari kolordusu lağvedilerek bizim karargahı Konya'da 5. kolordu yapılmıştı. Bu sırada 2. Büyük Millet Meclisi seçimi başladı, beni İzmir'den aday gösterdiler. Bununla ilgili olarak Atatürk'ten şöyle bir telgraf aldım. İzmir'de Fahrettin Paşa Hazretlerine. Zat-ı âliniz de İzmir'den damzet olduğunuzdan hasım olan şahsiyetle alakadar olmanız lazımdır. Daha ziyade malumatınız varsa işarı mercudur. 11.6.1923 Gazi Mustafa Kemal. Buradaki şahsiyetten maksat Nurettin Paşa olacağını tahmin ettim. Bu telgraf göstermez mi ki seçim emirle değil doğru olarak yapılıyor. Seçim günü gelip çattı, İzmir'de oylar kullanıldı ve netice şöyle alındı. İsimler, alınan oylar. Gazi Mustafa Kemal 826 tam. Çelebizade Seyit Bey 822. Mahmut Celal Bey, Bayar, 815. Mahmut Esat Bey, 812. Fahrettin Paşa Altay, 811. Saracoğlu Şükrü Bey, 807. Necati Bey, 805. Tevfik Rüştü Bey, Aras, 794. Rahmi Bey, 793. İşte bu ikinci meclistir ki, Cumhuriyeti ilan edip, padişahlık ve hilafeti lağvederek Gazi Mustafa Kemal'i Cumhurbaşkanı seçmiştir. O zamanın kanunlarına göre hem kumandanlık hem milletvekilliği bir arada olabiliyor ve askerlik ödevi müsait oldukça kumandanlar meclise gidip müzakereleri takip edebiliyorlardı. Sonra silahlı kuvvetlerimizin yeni teşkilatlanmasına geçildi ve 3 ordu müfettişliği yeniden kuruldu. Ankara'da 1. Ordu'ya General Kazım Karabekir, Konya'da 2. Ordu'ya General Ali Fuat Cebesoy, Erzincan'da 3. Ordu'ya General Cevat Çobanlı tayin edilerek her üçü de Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak emrine verildiler. Kol ordular teşkilat ve eğitim bakımından ordu müfettişlerine, idare bakımından da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Genelkurmay Başkanı Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden Cumhurbaşkanı'nın emrinde bulunuyor.